Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, inşallah bu hafta geçen hafta anlatmaya başlamış olduğumuz Kıyamet suresini sizlere anlatmaya devam edeceğim. Hatırlamak için isterseniz önceki bölümleri kısaca sizlere hatırlatalım. Rabbimiz bu surede bizlere ne anlatmak istemiş? Ön taraftaki, yukarıdaki ayetlerde bu surede Rabbimiz bir kalkış, bir kıyam günü olan, insanların tekrar dirilecekleri, hesaba çekilecekleri gün olan kıyamet gününe yemin etti ve yine o günde kınayıp duran nefse and olsun ki dedi, yemin ederim ki dedi. İnsan onun kemiklerini, Rabbimizin öldükten sonra insanların kemiklerini kesin olarak bir araya getireceğinden bahsetti. Hatta bu konuda bir ayrıntıya, bir detaya da temas ederek Rabbimiz, o insanın değil kemiklerini bir araya getirmek, o insanın parmak uçlarının dahi öncekiyle aynı olacağını, yeniden düzene koymaya Rabbimizin gücünün yettiğini bizlere hatırlattı. İnsan önündeki geleceğin, sonsuz geleceğini, yani kıyametin olacağını bildiği halde hayatını fücurla, günahlarla, isyanlarla sürdürmeye çalıştığından, Rabbimiz böyle bir emelinin, böyle bir amacının gayesi, hayatının amacı, yaratılış amacı bu olmadığı halde insanın fücurla, günahlarla, isyanlarla hayatını sürdürdüğünden bahsederek, kıyamet ne zaman kopacakmış diye soranlara karşı Rabbimiz, o göz kamaşıp da kaydığında, ay karardığında, güneş ve ay birleştirildiğinde diye, insanlar o gün kıyamet gününde gözün artık normal bir göz olmayacağını, kainat sistemi, kainat düzeni içerisinde yer alan ayın ve güneşin de normal hareketlerini, bugüne kadar yapmış oldukları güneşin ve ayın dünyamıza verdikleri ısı ve ışığın artık kaybolacağını bahsettikten sonra, insan o gün böyle bir manzara karşısında bir yerlere kaçmak için yerler arar da, bir yer kaçabileceği yerler aramaya çalışır ve Rabbimiz de diyor ki o konuda, hayır, sığınacakları herhangi bir, kaçabilecekleri herhangi bir yer yoktur. O gün artık sonunda varılacak yer, mustakar diye kararlaştırılan, takdir edilen yer, sadece ve sadece insanların sığınabilecekleri bir melce, sığınabilecekleri bir makam, bir ev, bir barınak, bir sığınak sadece Rabbimizin, Allah'ın katıdır. İnsana o gün önceden takdim ettikleri, yapıp ettikleri, yapması gerekirken Allah emretti de yaptığı şeyler ve de Allah dediği halde bir de yapmadıkları, erteledikleri vardır. O gün insana hepsi bunlar tek tek takdim edilir, önüne getirilir, konulur. Şunları yapman gerekiyordu, yapmadın. Şunları da yapmaman gerekiyordu, yapmıştın. İyilik ve kötülük adına, güzellik ve çirkinlik adına ne yapıp etmişse onların hepsini Rabbimiz insanların önüne koyuverecek. Bunlar işte önceden yaptıkların, şunlar da yapmayıp ertelediklerin diye kendisine haber verilecek. O gün yine insana bildirilecek olan önemli şeylerden bir tanesi de insanın kendi kendisine bir şahit olma meselesidir. O gün artık kendisinin bir başkalarının şunları yap dedim yapmadı ne delil getirmesine, ortaya bir takım mazeretler üretmesine, bir takım kendince yapmama nedenlerini, şu nedenlerden dolayı yapmadım veya şu nedenlerden dolayı şu haramı işledim gibi bir takım mazeretler, özürler ortaya koysa bile, Rabbimiz o gün şahit olarak insanın kendisinin kendisine yeteceğini söylüyor. Organlarımız, gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, hatta ve hatta Kur'an'ın ifadesiyle söylemek gerekirse derimiz bile o gün konuşacak da, entekanallahu enteka kulle şeyin, her şeyi konuşturan Allah beni de konuşturdu diye derimiz de dile gelip bu şeyden kaçamadığını, insanın lehine ve aleyhine olan konularda şahitlik etme noktasında kendisinde herhangi bir yetkinin olmadığını Rabbimiz bizlere böylece açıklamış idi. Bu ayet-i kerimeye kadar gelen bölümde kıyametle ilgili olarak Rabbimiz bizlere bilgi verdi. Ama buracıkta geçen sohbetimizde de söylemiştim. Tahminimize göre, bu anlatılanlardan anladığımıza göre Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sureyi Peygamberimizin peygamberliğinin ilk yıllarında göndermiş olmalı ki Peygamberimiz vahyin kaybolma gibi veya onu öğrenememe gibi veya onu ezberleyememe gibi, muhafaza edememe gibi bir takım düşüncelere kapıldığı zaman Peygamberimize Allahu Teala bu konuda aceleci davranmaması gerektiğini, onu kalbinde muhafaza etmek, korumak ve ona okutmak gibi bir görevin Allah tarafından Peygamber aleyhissalatü vesselamın korunmasında bu işin Allah'a ait olduğunu Rabbimiz belirtti de, bu konuda sen aceleci davranma dedi. Onu, yani Kur'an-ı Kerim'i kavrayıp bellemek için aceleye kapılıp da dilini onunla hareket ettirme, hareket ettirip durma. Şüphesiz onu kalbinde toplamak ve onu sana okutmak bize ait olan bir iştir. Kur'an-ı Kerim'in Peygamberimizin kalbinde toplanması ve o Kur'an'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam tarafından insanlara tebliğ edilme, okutma işinin Rabbimizin kendisine ait olduğunu Allahu Teala bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a belirtti. Bu konuda senin hiç tereddüt etmene gerek yoktur dedi. Şu halde biz onu okuduğumuz zaman sen de onu okunuşunu izle, onun okunuşunu takip et. Muhakkak ki onu açıklamak bize ait olan bir iştir dedi Rabbimiz. Bu dört ayet-i kerimeden biz şunu anladık. Peygamberimizin sanki surenin akışı içerisinde böyle cümleyi mutarıza gibi bir ara cümle gibi birkaç ayeti Rabbimiz burada bizlere açıklayıvermesinin, yani Peygamber aleyhissalatü vesselama bu ayetler veya benzeri ayetler geldiği zaman Peygamberimizde böyle bir endişe, böyle bir tereddüt hasıl oluverince Rabbimiz bunu ara yerde bunu açıklayıverdi ve tekrar Rabbimiz insanlara, bizlere uyarıya devam ediyor. Kıyamet suresinde 15. ayet-i kerimesinde kendi mazeretlerini ortaya atsalar bile diye söylemiş idi bu ayet-i kerimede. Yani insanlar belil insanu ala nefsihi basira ve elka maazira. Bir takım mazeretler türetse de, bir takım mazeretler ortaya koymaya çalışsa da, mazeretleri ne olursa olsun insan kendi nefsine karşı bir takım ki insanın yapmış olduğu hatalar ve yanlışları kendisinin organlarında kendi kendine zaten şahitlik edecektir. Bunu Rabbimiz bu ayetleriyle bize belirtti. Kella bel tuhibbunel acilete. Hayır, siz insanların bir takım mazeret üretmelerinden ortaya atmalarından sonra Rabbimiz onların bu cezayı hak etmelerinin, Allah tarafından hak ettikleri cezaların, kendi elleriyle kazandıkları cezaların neden bu insanlar bunu işlediler, bunun nedeni de Rabbimiz açıklayıveriyor. Kella bel tuhibbunel acilete. Onların bu yanlışlığa, bu yanılgılara, bu hatalara, bu günaha yönelmelerinin nedeni o mazeretlerden dolayı değil, aksine siz çarçabuk geçmekte olan dünyayı seviyorsunuz. Yani sizin böyle bir hataya düşme nedeniniz bir gölge gibi olan, geceyle gündüz gibi olan basit dünyevi bir takım menfaatlerin, dünyevi zevklerin, dünyevi arzuların, heveslerin peşine düşüyorsunuz da gerçek hayatı unutuveriyorsunuz ve tezerrunel ahira ve ahireti terk edip bırakıyorsunuz ve de siz dünyayı, geçici dünyanın zevkine, hevesine, arzusuna, eğlencesine, gerçek eğlenmeyi, gerçek mutluluğu, gerçek saadeti unutup dünyanın basit düşüncelerine, basit zevklerine kapılıyorsunuz. Sizin Allah tarafından verilen bu cezayı hak etme nedeniniz bir takım özürleriniz veya mazeretleriniz olduğundan dolayı değil, bilakis bu mazeretlerin arkasına sığınmaya hiç gerek yok. Siz dünyayı, geçici dünyayı sevdiğinizden dolayı Allah tarafından bu cezayı hak etmiş görünüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde zaten insanların bu dünyanın ne olduğunu Rabbimiz bizlere açıkladı, belirtti. Onun için insanın kafa yormasına, bu konuda ileri geri konuşmasına, bir takım mazeretler üretmesine de gerek yok. Dünya şudur dedi Rabbimiz, Kur'an'da bunu belirtti. Bizim sadece bu kitabı okuduğumuz zaman, eğer bir takım mazeretler üretiyorsak bugün, bir takım mazeretlerin arkasına sığınıyorsak, bu kitabı okumamamızdan, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize peygamber olarak, önder olarak, rehber olarak göndermiş olan peygamberimizin hayatını gerçek kimliğiyle, gerçek gönüyle anlamamadan veya tanımamadan kaynaklanan nedenlerdir. Gerçek peygamberi tanımış olsak, gerçekten peygamberler bizim için önemi nedir? Peygamberlik müessesesi nedir? Onu anlamış olsa idik, bu tür mazeretlerin peşinden koşmayacaktık. Zira dünya basittir, bir oyundur, bir eğlencedir. Bunu birçok defalar Rabbimiz bu kitabında bizlere açıkladı ki, bir oyun ve eğlence kadar basit olan, bir oyun ve eğlencenin size geçici olarak vermiş olduğu zevkler, heyecanlar, mutluluklar ne ise, onlar sizi ne kadar mutlu ediyorsa, siz de bu dünya hayatına bu bakış açısıyla bakın, gerçek zevki, gerçek mutluluğu, gerçek saadeti terk etmeyin diye Rabbimiz bu ayetiyle bizlere hatırlatıverdi. Evet, vücuhu yevme izin nazıra. İşte gerçek hayatı, gerçek mutluluğu, ahireti tercih edenle dünyayı tercih edenler arasında Rabbimiz, o gün insanların bir takım da yüzlerine bakıldığı zaman bu farklılığın, bu ayrıcalığın görüleceğini belirtir de, o gün öylesine yüzler vardır ki, vücuhu yevme izin nazıra. İnsanların yüzleri o gün ışıl ışıl parlar. Yani onların mutlu olduğu, kurtuluşa erdikleri, saadete erdikleri, Allah tarafından kendilerine bir takım ikramın, mutluluğun, mükafatın, ödülün verildiğini, yani imtihanı başardıklarını biz o gün o insanların yüzlerinden anlarız. İlâ rabbihâ nâdıra. Zira o insanlar o gün Rablerine bakıp durmaktadırlar. Allah'ı görmektedirler, cenneti hak etmiş olan insanlar. Burada yeri gelmişken şu konuyu da açıklamak isterim. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bu Rabbimiz tarafından belirtilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerinde de mevcuttur. Bu dünyada peygamberlerimiz de dahil Allahu Teala dünya gözüyle görebilen, şu bizdeki mevcut olan gözle görebilen peygamberlerimiz de dahil de diyorum. Hiç kimse Allah'ı görmemiştir ve de göremeyecektir. Musa aleyhissalatü vesselamın Rabbimizle Tur Dağı'nda konuşmaya gitmesi, konuşmaya diyorum, görüşmeye diyemiyorum. Çünkü Kur'an'daki ayetlerdeki ifade bu şekildedir. Allah'la görüşme olmamıştır, Allah'la konuşma olmuştur. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın Miraç'ta Allah'la görüşmesi değil, Allah'la konuşması olmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç'tan döndüğünde bazı insanlar arasında bu tür konuşmaların olduğunu duyan Hazreti Ayşe, yani peygamberimizin Allahu Teala ile görüştüğünü söylenenlerin, bu tür konuşmaların halk arasında konuşulur olduğunu duyunca Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: "Siz öyle bir şey söylüyorsunuz ki tüylerim diken diken oldu. Kesinlikle Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'la konuştuğunu söyleyen insanlar kesinlikle yalan söylerler, böyle bir olay olmamıştır" dedi. Ama şunu da ilave etti: "Kıyamet gününde insanlar eğer o gün cennete hak ederlerse, cennete giderlerse, bu dünyada insanlar ayın 14'ünü seyretme konusunda nasıl ki bir izdiham yaşamazlarsa, bir sıkışıklık, bir daralgınlık meydana gelmeden rahatça ayın 14'ünü seyredebiliyorlarsa, Müslümanlar cennette inşallah cennete hak ederler ve cennete gittikleri zaman o insanların bu dünyada ayın 14'ünü seyrettikleri gibi Rabbimizden cemalini de müşerref olacaklar. O gün onları görecekler. En büyük mutluluk da işte budur. En büyük mutluluk da insanlara haz veren, neşe veren, sürur veren olay da budur. O gün Rabbimiz inşallah Müslümanlara kendini gösterecek. Müslümanlar da onu seyretme zevkini, hazını yaşayacaklardır. İşte o hazı yaşayan insanlar o gün yüzler vardır ki diyor Rabbimiz, o gün ışıl ışıl parlayacaklar ve de Allah'a bakıp, Rablerine bakıp duruvereceklerdir. Yine böyle bir manzara varken bir başka manzara daha var. Ve vücuhu yevme izin basira tezunnu en yuf'ale biha fakira. O gün bir takım yüzler vardır ki kararmıştır, ekşimiştir, acımıştır, kendilerinden yaşadıkları olaylar karşısında, gördükleri manzara karşısında onların rahatsızlıkları, hoşnutsuzlukları, memnun olmadıkları, içinde bulundukları ortamdan rahatsız oldukları, memnun olmadıkları onların yüzlerinden de anlaşılabilir ki kendisine beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadırlar onlar o gün. Öyle bir olay. Aynı insanların bu karşılaşacakları manzara ile ilgili olarak Rabbimiz Abese suresinde de bir açıklama getiriyor ve şöyle diyor Abese suresinin 33. ayetinden itibaren, kulakları sağır eden o ses geldiğinde, yani kıyamet sur üflenip de insanların kıyamette yok oldukları o kulakları sağır eden kıyametin dehşeti, korkunçluğu, ürpertisi geliverince, ortaya çıkıverince, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. Artık o gün benim kendime yetecek kadar bir derdim var, sizlerle ilgilenebilecek durumdayım, değildir der. Düşünün, bir dünyada insanın en çok sevdiği ve sevmesi gereken, Allah tarafından da bizlere söylenilen o kişi kardeşidir, annesidir, babasıdır, eşidir ve çocuklarıdır. O bunlar için yapamayacağı fedakarlık yoktur. Fedakarlıkların en büyüğünü insanlar bu dünyada bunlar için yaparlar. Gerçi günümüzde pek bunlar için fedakarlık yapıldığını görmüyoruz. İnsanların daha çok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisindeki ifadesiyle de zaten öyle belirtiliyor ya, insanlar bir gün gelecek ki işte kızıl rüzgarı, bela ve musibetlerin tespih tanesinin dağıldığı gibi başlarına geldiğini görecekler ki onlar şu şu şu işleri yapar derken, onlardan bir tanesi de insanların babasından uzaklaşıp arkadaşına yaklaştığı günler olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam belirtiyordu. Bugün insanların ama gerçek manada olması gereken şey şudur. Bugün bu dünyada kişi fedakarlıkların en büyüğünü, sevgilerin en büyüğünü Allah ve Resulünden sonra bu insanlar için, kardeşi için, annesi için, babası için, eşi için ve çocukları için göstermesi gerekir. Ama öyle bir gün gelecek ki işte o günde, öyle bir gün ki o gün ve Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde de belirtilir bu olay, insanların artık fedakarlık yapamayacağı, kendisinden korktukları, ürperdikleri, sıkıntı ve dehşet dolu bir günde, sıkıntı ve dehşetin had safhada olduğu bir günde insan bunlardan kaçar da, işte o günde olan hadiseden bir tane, o gün herkesin kendine yetip artacak kadar bir derdi vardır ve o gün bir takım yüzler vardır ki parlaktır, güleçtir ve sevinçlidir. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki diyor Rabbimiz Abese suresinin 40. ayetinde, yine o gün bir takım yüzler vardır ki keder bürümüştür, sıkıntı bürümüştür, hüzünden kapkara kesilmiştir. İşte bunlar ancak kimlerdir? Yüzleri kapkara olanlar, yüzlerine keder bürümüş olanlar, bir kafirlerdir, iki günahkarlardır. İnşallah Rabbimiz bizleri böyle günlerden korusun, ama böyle günlerden korumak için de insanların bu dünyadayken bir takım yatırımlar yapması gerekiyor. Gülebilmek için bu dünyada gülmek gerekiyor. Bu dünya bugün, o günler için bir takım yatırımlar yapmak gerekiyor. O günleri kazanmak ancak bu dünyada yapılanlarla mümkün olabilmektedir. İşte Rabbimiz bu konuda da bizlere bir takım ayetleriyle bunları bizlere hatırlatıyor. Evet, işte insanların o günde asık suratlı ve zorlu bir gün, bugünden korunmak gerekiyor. Bugünden bir takım fedakarlıklar yapmak gerekiyor dedik. O konuyla ilgili olarak da Rabbimiz, işte insanlar kendileri için sevdiklerinden, hoşuna giden yemeklerden ikramlarda, fakirler için ikramda bulunmalarının gerekli olduğunu da Rabbimiz İnsan suresindeki ayetleriyle de bizlere bildirdi. Hangi yemeği çok seviyorsak, onu yetimler ve fakirler için ikram edersek, biz öbür dünyada gülebilmek için, öbür dünyada kederlenmemek için, bir takım sıkıntı ve üzüntünün içinde olmamak için bu dünyada yaptığımız fedakarlıklar bizleri o gün inşallah güldürecektir. O gün bir takım yüzler de vardır ki dedik, kararmıştır, ekşimiştir, rahatsızlık duymaktadır ki, ve Rabbimiz yine devam ederek bu 25. ayet kerimesinde, tezunnu en yuf'ale biha fakira, Kella izâ belagati terâkiye ve kîle men râk. İnsan o karşılaştığı manzaralar sadece yüzünün rahatsız olma nedeni kendisine beli büken işlerin yapılacağını anlamaktadır. Yani başına gelecek olan olaylar, biraz sonra karşılaşacağı manzara o kadar vahim, o kadar kötü ki beli bükülecek ve rahatsız olacak, kaldıramayacağı bir iş, bir güç başına geliverecektir. İnsan 26. ayet-i kerimede hayır, can köprücük kemiğine gelip dayandığı zaman ve kıyla o insan der ki o gün son müdahale yapacak kimdir der. Doktor mu kurtaracak beni bu durumdan? Rahipler mi kurtaracak? Kahinler mi kurtaracak? Bugün dünyada peşinden koştuğu efsuncular mı? Yok da iktidar sahipleri mi? Servet ve bilgi sahipleri mi? Kimler beni bu dünyadan kurtarıverecek diye böyle bir araştırmanın nerede bu kurtarıcılar? Nerede kaldılar? Bir dünyada ben onların peşinden koşmuştum. Doktorlara çok çok güvenmiştim. Kahinlere, efsunculara, iktidar, mal, mülk, saltanat sahibi olanların peşinden gitmiştim. Nerede onlar diye insan o gün kendisine bir kurtarıcıyı, bir müdahale ediciyi, bir kendisini bu canı köprücük kemiğine dayanmış, canı çıkma durumuna gelmiş, bir takım belini büken işlerin altında kala kalmış ve bir kurtarıcı olsa diye böyle bir arayışın içerisindeyken dünyada kendisine kurtarıcı olarak gördükleri, şifayı Allah'tan değil de doktordan bekledikleri, rahatı, huzuru, mutluluğu kahinlerde ve efsuncularda aradıkları, gerçek saadeti iktidar ve servet sahibinde arayan insanlar, o gün de aynı şeylerin bir kurtarıcının kendisini gelip de kurtarmasını beklerler de ve neredenle bunlar diye böyle bir soruyu sorarlar. Ve zanne ennehul firak. O gün insan gerçekten kendisi de bir ayrılık olduğunu anlar ama geriye de dönüp bütün malını verse, bütün saltanatını verse, kendisinin sahip olduğu dünya değerlerin tamamını verse, bir o kadarında fidye olarak Rabbimize vermek için o gün müracaatta yönelse dahi bu Allah tarafından kendisine kabul edilmeyeceği Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde zaten ifade edilmiş idi. Ne vereceksek bir hurma tanesi bile olsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın belirttiği gibi insanların kendisini ateşten korumak için yüzümüzün sevinçle, huzurla, neşeyle dolabilmesi için bu dünyadayken bir hurma tanesiyle bile olsa bir takım sadakalarda, bir takım ikramlarda, bir takım iyiliklerde bulunmamız gerekiyor. Bu dünyada yapacağımız bir hurma tanesi iyilik bizi güldürecektir. Ama öbür dünya gittikten sonra böyle bir imkan, böyle bir insanlara verilebilecek ne zaman var ne de süre var. Tamamen ne pişmanlık fayda verebilecek ne de insanlar Rabbim beni geri gönder de ben bir takım iyilikler yapayım, tekrar senin huzuruna geleyim, böyle bir düşünce mümkün olamayacak. Bunları çok açık ve net bir şekilde Kur'an'ı okuyan herkes görebilmektedir. O halde bunları anlayabilmenin yolu, bunları kavrayabilmenin yolu bu Kur'an'ı okumak, bu Kur'an'dan bilgilenmektir. İnsanların her gün gazete sayfalarını okumak yerine, her gün meşgul oldukları bilim ne ise fizik kimya okudukları kadar bu kitaptan da bir takım bir şeyler okumalılar ki gerçekleri görebilsinler, gerçekleri anlayabilsinler. Evet, o gün insanların karşılaşacakları manzaralar sadece bunlarla da bitmiyor, daha devam ediyor. İnsan o gün gerçek ayrılığın olduğunu anladıktan sonra vel teffetti saku bisaki diyor Rabbimiz. O gün ölüm korkusundan, ölüm dehşetinden, can köprücük kemiğine dayanmış, son nefesini almaktayken insanlar o gün ayaklarında birbirine dolaşır. İlâ rabbike yevme idnil mesâk. O gün sevk yalnızca yönelme, insanların gidebilecekleri, sevk edilecekleri bir tek makam, mevki, otorite, güç, kuvvet vardır. O da sadece ve sadece Allah'tır. İnsanların yönelebilecekleri, kurtar bizi diyebilecekleri, nerede kaldın, ne zaman gelecek bu yardım bana diyebilecekleri sadece Allah-u Teala'dır. Allah'tan başka ne bir dost, ne bir yardımcı, ne de bir insanları kurtarabilecek güç ve kuvvet olmadığını o gün anlayacak. Ama Rabbimiz de bunları anlatmaktaki temel hedefi, temel gayesi, temel amacı insanlara gelin, Kur'an'ı okuyun, Kur'an'ı anlayın. Kur'an'ı anlarsanız o gün de bugün de size yardım edebilecek olan gerçek dostun sadece Allah olduğunu anlamalıyız. Nitekim bunu hepimizin her gün, her namazda ve her rekatta okumuş olduğumuz Fatiha suresindeki o yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Önce ibadet edeceğiz, sonra Rabbimizden dünyevi işlerimizde, hastamızın şifa bulmasında, borçlarımızın ödenmesinde Allah'tan yardım isteyeceğiz. Ama önce ibadet, sonra yardım. Bunu unutmamak, bu ilkeye harfiyen uymak bir Müslümanın en önemli özelliği olsa gerektir diyoruz. Çünkü Rabbimiz bunu bu şekilde anlatıyor. Evet. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّ Bu insan, can köprücüne dayanmış olan insan ve de ölüm korkusundan dolayı ayaklarına birbirine dolaşan insan, dünyada yaşar iken daha önceki hayatında ne Allah'a ve peygambere yönelmiş, ne doğrulamış peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sen hak peygambersin dememiş, buna kibiri, gururu, kendisinin sahip olduğu azıcık bilgisi, makamı, mevkisi, otoritesi, gücü, kuvveti, askerine, parasına, malına, mülküne, saltanatına güvenmiş de peygamber aleyhissalatü vesselam'ı peygamberi tasdik etmemiş ve tasdik etmediği için de elbette ki onun bildirmiş olduğu yapması gereken en önemli ibadetlerden birisi olan namazı da hayatında hiç hakim kılmamış, Allah'a yönelmemiş, emretmiş olduğu namazı da kılmamıştı. O Rabbimiz öyle dedi. Ne namaz kıldı ne de o insan peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı doğruladı, tasdik etti. Peygamberi tasdik etmediğinden dolayı ve Allah'ı da emretmiş olduğu namazı kılmadığından dolayı da bu akıbetle karşılaşmıştı. Sadece bunları yapmadı o insan. Daha yaptığı birçok şey. Velakin kezzebe ve tevella. Nefela saddaka ve la salla. Velakin kezzebe ve tevella. O yalanlamış ve de Allah'ın emirlerinden ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan da yüz çevirmişti. Peygamberden başka kendisine bir takım önderler, rehberler edinmişti. Peygamberden başka kendisine dost ve arkadaşlar edinmişti. Ona yönelmemiş bir takım dünyevi makam mevki elde etmek adına bir takım kendince dostlar, bir takım kendince yönelişler elde etmişti de onların yönelmeleri gerçekten Allah'a yönelmesi gerekirken Allah dışındaki makamlara, Allah dışındaki mevkilere, dostlara yönelmiş, onları kendisinin kurtaracağını zannetmiş idi. Onun için de ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ يَتَمَتَّى O insan kavmine, ehline, ailesine yöneldiği zaman da ona gittiği zaman da çalım satarak yakınların yanına gitmişti. Kendisini makam ve mevki olarak Allah'la denk tutmuştu. Kendisini kibirinden ve gururundan insanlar yanına varamamıştı. Ehli ve ailesi onu kendisini çok üstün görmüştü. Kendisini öyle gösteriyordu, öyle lanse ediyordu. Toplumda onun bu üstünlüğünü Allah'ta görmesi gereken özellikleri ona vermişti ve ona yönelmişti. Bütün isteklerini, bütün arzularını, bütün emellerini ona iletiyorlar ve ondan bir kurtuluş, ondan bir şifa, ondan bir medet umuyorlardı. Onların dünyada kendilerine Rab diye seçtikleri böylesi birisiydi. İlah diye yöneldikleri böyle birisiydi. Her ne kadar bunlar belki de söylemlerinde sen Allah'sın, sen Rab'sın demiyorlardı ama hareketleriyle, yönelişleriyle, ona verdikleri bakış açılarıyla, ona verdikleri değer yönüyle de ki sanki Allah gibi görüyorlardı. Bundan dolayı da Rabbimiz bunların boş ve gereksiz yönelişlerin yanlış olduğunu bugün bu ayetlerle bizlere anlatıyor ki ileride bak başınıza gelecek olan şeyleri bugünden göresiniz diye Rabbimiz. Ne diyorlardı onlar? Evlâ leke fe evlâ, tümme evlâ leke fe evlâ. Yani onların bu yapmış oldukları şeyler şöyle de diyebiliriz bunlara. Yani verilecek olan cezaya bugün artık siz bu cezayı hak ettiniz. Bu ceza sizin başınıza gelen cezaya siz layıksınız. Bunu hak ettiniz. Veyahut da o adamlara bunlar şöyle de diyorlardı ki siz bu makama, bu mevkiye, bu otoriteye de layık birisiniz. Diye söyleyebilirdi ama Bizim anladığımız kadar buradaki Allah tarafından kendilerine verilmiş olan bu ceza onların hak ettikleri bir cezaydı. Bu cezayı insanlar kendileri hak etmişlerdi. Yaptıkları işler, yoksa Allah bunlara bir zulüm etmiyor. Zulümlerin neticesine Rabbimiz ona zulmetmiş de onlar bunu hak etmişler değil. Onlar Allah tarafından verilen ceza onların kendi elleriyle yaptıkları şeylerdi. Bunu kendine Rabbimiz hatırlatıverdi. Eyahsebul insanu en yutrake suda. İnsan dediğimiz varlık kendini şöyle mi zannediyor? Yani başıboş bırakılvermiş, bundan sonra ilgilenilmeyen, alaka gösterilmeyen, bir takım sorumsuz, çok affedersiniz, başıboş bırakılmış bir boğa gibi, bir hayvan gibi mi görüyor? Tamamen istediği şekilde istediğini yiyecek, istediği şekilde yaşayacak, istediği haram ve helalleri diye bir kavramın olmadığı bir dünyada yaşadığını mı zannediyor? Böyle bir hayatı mı kendisi bekliyor? Kendi böyle bir hayatı mı istiyor? İnsan başıboş bırakılmış olan bir varlık değil. Başlangıcından sonuna kadar hayatının bütününde, yemesinden, içmesinden, yürümesinden, gezmesinden, dolaşmasından tamamen Allah'ın hakim olması gerektiğini Rabbimiz belirtiyor. İnsan başıboş bırakılan bir varlık değildir. İnsan Allah tarafından kendisine halife kılınmış ve Allah'ın yolunda gitmesi gerekli olan bir varlık olarak yaratılmıştır. Yaratılışının amacı ve gayesi budur. Yoksa bir hayvanvari bir yaşantı kainat içerisinde canlı istediğini yiyecek, canlı istediği şekilde yaşayacak böyle bir olay değil. Yemede, içmede ve insanın nefsi arzularını tatmin etmede, üremede yani özgürlük yoktur. Bu konularda Rabbimiz insan dediğimiz varlığa yarattıktan sonrasında bu konularda kendisine özgürlük vermemiştir. Onun için de insana Allah bir gerçeği hatırlatarak kendisine dedi ki, insan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Böyle bir şey mi zannediyor? Tamamen istediğim şekilde yaşayacağım, böyle değil. Onun için de Rabbimiz ilk günden bugüne kadar insan Hazreti Adem'e bile bir sorumluluk vermiş, cennette ona vermiş olduğu iradeyi denemek istemiş ve dedi ki ona, insana, şunları şunları ye, cennette tamamen senin emrindedir ama bir tek ağaca yaklaşmayacaksın. Hazreti Adem'in bile, peygamber olarak göndermiş olan bu insanın, cennete konulmuş olan bu insanın, cennette bile başıboş bırakılmadığını, ilk insan Hazreti Adem'in başıboş bırakılmadığını Rabbimiz bizlere anlatıyor, bildiriyor. Adem peygamberimiz bile başıboş bırakılmamışsa, serbest bırakılmamışsa, biz insanlar da bu dünyada, bu kainatta kesinlikle başıboş bırakılmadığımızı, mutlaka bir takım görevlerimizin olduğunu, sorumluluğumuzun olduğunu anlamamız gerekiyor. Çevremizdeki olan bitenlere baktığımız zaman bir insan bir evde bile, evdeki çocukların, evdeki aile reisinin, annelerimizin, her birimizin bir görevi var. Okula gidiyorsunuz, okulda insanların bir takım herkes istediği her hareketi yapamıyor. Hiçbir kurum ve kuruluş da yapamıyor. En basit bir iş yerinde bile bu işler böyle olmuyorsa, insan dediğimiz varlık da bu evren içerisinde, bu kainat içerisinde başıboş bırakılmamıştır. Öncelikle Rabbini bilmeli. Önceki ayetlerde Rabbimiz onu anlatmaya çalıştı. İnsanlar Allah'ın göndermiş olduğu peygamberi tasdik etmeli ve de o peygamberin bizlere anlattığı gerçek hayatı yaşamalı. Hayatın gerçek hayat odur. Gerçek mutluluk odur. Yalana ve başkalarına yönelmeye gerek yoktur. İnsanın kibirlenmesine, gururlanmasına gerek yoktur. Bunlar insanda, Müslümanda olması gereken hasletler ve özellikler değildir. İnsan çevresine bakıverdiği zaman, çevresindeki tabiata baktığı zaman, hayvanlar alemine baktığım zaman, kendisini azıcık incelediği zaman kendisinin ne olduğunu anlayıverir. İşte ne olduğu konusunda Rabbimiz, bakın hemen bize bilgi veriyor. Sen ne idin? Onu hatırla, onu düşün, onu gör. Elem yekü nutfeten min meniyyi yümna. Sen şu değil miydin? İnsan tarafından Allahu Teala insanın ne olduğunu belirtiyor. Kendisi akıtılan bir meniden bir damla su değil miydin sen? Böyle bir şeydin, değersiz bir şeydin, önemsiz bir şeydin. İnsanların hiç mi hiç değer vermedikleri bir şeydin. Böyle bir varlıktan sen bugün bu hale geldin. Bu hale gelmendeki etkin rol oynayan nedenler nedir? Kimler seni bu hale getirdi? Kendi kendine mi oluverdin? Tıp doktorları mı seni bu hale getiriverdi? Yoksa Allah mı? İşte insanın bunu düşünmesi, buna göre hareket etmesi, davranışlarını buna göre yönlendirmesini, inancını ve imanını hangi noktada ve kimlere yönetmelidir? Bunu iyi bilmeli ve iyi yönelmelidir. Tekrar Rabbimiz bu gerçeği anlamamız noktasında bizlere tekrar bir şey diye hatırlatıyor. Aynı bir meniden, bir su parçacığından olduğumuzu, akıtılan bir su parçacığından olduğumuzu hatırlattıktan sonra ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى. Sen şöyle bir şeydin de, sonra bir alak, embriyo oldun, derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde ona bir biçim verdi, ona bir şekil verdi. Değişik bir canlı yarattı. Öncesinde su parçacıydın, sonra bir kan pıhtısına dönüştün. Kan pıhtısından et ve kemiklerden oluşmuş değişik bir canlı oluverdin. Böyle bir şeyin kendi kendine oluvermesi mümkün değil. Bir canlının insanı anne karnında geçirdiği evreleri Rabbimiz bu ayetiyle de belirtti. Bu ayet de bizlere haber veriyor. Daha başka ayetlerinde olduğu gibi. İnsanın oluşumunu da Rabbimiz böyle açıkladıktan sonra فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْسَى. Ondan sonra da bir cinsiyet oluşmasında Rabbimiz bunun oluşmasında gerçek etkinin, gerçek gücün, gerçek otoritenin kendi elinde olduğunu belirterek böylece ondan yani o su parçacığından, embriyodan sonra et ve kemikten erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Bazen erkek verdi, bazen dişi verdi. Öyle diyor ya Rabbimiz. Bazen size erkek veririz, bazen dişi veririz, bazen her ikisinden de veririz, bazen de her ikisinden de vermeyiz. Verişi de Rabbimizin bir takdirinin, bir kararının gereğidir. Vermemesi de Rabbimizin bir takdiri ve kararı gereğidir. Buna müdahale etmeye, fıtrata müdahale etmeye, yaratılışa müdahale etmeye gerek yoktur. Bunların hepsi Allah tarafından bir imtihan nedenidir. Biz bu imtihanı kazanmanın, bu imtihanı becermenin, bu imtihanı başarıyla sona erdirmenin gayreti içerisinde olmamız gerekir. Eleyse bi kadirin ala en yuhyiyel mevta. İşte Rabbimiz ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Bu konuda otorite olan, bu konuda güç ve kuvvet sahibi olan Allah değil mi? İnsan biraz aklını erdirecek olursa, biraz kafasını çalıştıracak olur ise, elbette ki Kur'an-ı Kerim insanın anne karnındaki oluşumunu açıklamakla bir biyoloji kitabı değildir. Zaman zaman coğrafya ile ilgili bilgiler vermiş olmasından dolayı da bir kozmoloji kitabı değildir. Tarihsel bilgiler içeren bilgileri de Rabbimiz bize bu Kur'an-ı Kerim'de bizlere aktarıyor ama Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı da değildir. Kur'an-ı Kerim bu konuların bize Rabbimiz tarafından en güzel şekliyle anlatılabilecek ve anlaşılabilecek en güzel şekliyle anlatmasının nedeni Rabbimizin insan denilen varlığın bu kitabı okuması, anlaması, kavraması ve bununla da Allah'ın gücünün, kuvvetinin, otoritesinin ne kadar büyük olduğunu anlamasından dolayıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamlara Rabbimizin verdiği mucizelere bakarsak bunları daha net olarak anlayabiliyoruz. İsa peygamberimizin o gün insanlara daha çok tıpla ilgili konularda Allah'ın gücünü, kuvvetini hatırlatmış olması, İnsanlar o gün tıp teknolojisini en büyük otorite ve güç olarak görüyorlardı. Ama Rabbimiz onların bu güç ve kuvvetlerin tıp konusundaki teknolojik gelişmelerinin Allah'ın gücü ve kuvveti otoritesi karşısında bir hiç olduğunu hatırlatmak için o gün İsa peygamberimize vermiş olduğu mucizelere bakıyoruz. Ölen bir insanı diriltmesi, gözü kör olan bir insanın gözünü açması, alaca hastasının tedavi edivermesi ki bunlar tıbbın aciz kaldığı konulardı ama Rabbimiz bu konularda İsa peygamberimize bu mucizeleri vermiş olmakla sizin tıbbınız, tıbbi bilgileriniz Allah'ın bilgisi, gücü, kuvveti, otoritesi karşısında bir hiçtir. Bunun ötesinde bir gücü, bir kuvveti, bir otoriteyi anlayın, arayın, bulun. Allah'ın verdiği zeka bunu bulmaya yeterlidir diyor. Ve Rabbimiz bunları da böylece açıklıyor işte. Allah'ın gücü karşısında bir hiç olduğumuzu, Allah'ın otoritesi, kuvveti karşısında bir gücümüzün bir karşı koyabilme bir gücümüzün olmadığını Rabbimiz bu ayetleriyle anlattı da ve de dedi ki en son ayetiyle eleyse zalike bi kadirin ala en yuhyiyel mevta. Allah ölüleri diriltmeye hiç güç yetiren değil mi? Yani ölüleri diriltme noktasında Allah'tan başka bir güç, Allah'tan başka bir otorite, Allah'tan başka bir makam, mevki var mı? Dünyada bir güç gösterin, dünyada bir makam gösterin, dünyada bir hastane gösterin, dünyada bir tıp doktoru gösterin ki ölmüş olan bir insanı diriltebilsin. İnsanın tıp otoritelerine aciz kaldı. En yüksek tıp bilgisi sahip olan insanların bile şaşkınlık, hayret içerisinde kaldıkları ve kabullenmek zorunda oldukları bir noktadır bu. Yani ölüleri diriltme gücü kuvveti sadece Rabbimizde vardır, Allah'ta vardır. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerinde belirttiği gibi bu ayetiyle de Rabbimiz ortaya koydu ve anlattı. Anlayabileceğimiz en güzellikte anlattı. Yani insanların bu konuda endişe duymasına, kafa yormasına, çok bilgilenmesine gerek olmayacak kadar net bilgilerle Rabbimiz bu ayetleri bizlere böylece açık ve net bir şekilde ortaya koyuveriyor. İnsan dediğimiz varlık zekasını kullanırsa, Allah'ın verdiği iradeyi kullanırsa, Allah'ın dışında bir takım güç ve otoritelere teslim olması gerçekten ahmaklıktır, yanlışlıktır. Yanlışların en büyüğüdür, ahmaklıkların en büyüğüdür. Zira o kadar net, o kadar açık, o kadar çevremizde görmüş olduğumuz ayetler var. Kur'an'da anlatılan ayetler var. İnsan aklını kullanırsa, zekasını kullanırsa, Allah'ın verdiği fikir ve düşünceyi, düşünme mekanizmasını çalıştırırsa, çevresindeki olan bitenlerin çok basit şeyler olduğunu ve bu yönelebileceği, uğrayabileceği, gidebileceği bir makam mevkinin, bir otoritenin Allah'tan başka olmadığını çok net bir şekilde anlayabilir. Güneşin doğmasından, güneşin batmasından, yıldızların hareketinden, insanın içindeki organizmalardan, zaman zaman rahatsızlandığımız zaman Allah-u Teala işte bypass'tır, anjiyodur falan bir şeyler söyleniyor. Bunların bypass'ta bile Rabbimiz yedek parçasını vücudumuzun içerisine koymuş, saklamış, yeri ve zamanı gelince kullanılmak üzere. Bunları insanlar incelediği zaman, gördüğü zaman, işte tabiattaki kışın ağaçların yok olup gitmesinden, ekinlerin kurumasından, sonrasında bahar geldiği zaman yeşilliklerden, ama yağmur yağmazsa, insanın çevresinde olan şeyleri karşısında nasıl bunları yetirebileceğinden, yeşillendirebileceğinden, binbir çeşit bitkilerden, çiçeklerden, rengarenk çiçeklerden, denizin içindeki balıklara baktığımız zaman bu balıkların sayısını bugünün teknolojisi çok ilerlemiş dedikleri teknoloji bile denizin içerisinde kaç çeşit balığın olduğunu dahi biz henüz keşfedememişiz, anlayamamışız. Buna rağmen hala azıcık bilgimizle, bir deniz içerisindeki bir katre bile olmayan bilgimizle bugün Allah'ın gücü, kuvveti karşısında kafa tutmak, ona karşı gelmek, yanlış yapmak, belki de yanlışların, belki de değil, kesinlikle yanlışların en büyüğüdür. Onun için insan bu bilgileri göz önüne alarak, bu bilgileri araştırarak Rabbine yönelmeli, Allah'a kendisini teslim etmeli, bütün hayatında, hayatının belli bir bölümünde değil, hayatının aile hayatında değil, sadece öğrenciliğinde değil, hayatının bütününde, yemesinden bir insanın 24 saat içerisinde yaşadığı bütününüyle tamamını Allah'a teslim etmeli. Rabbim ben nasıl aile reisliği yapacağım, nasıl komşuluk yapacağım, nasıl arkadaşlık yapacağım, nasıl eşimle, dostumla, akrabalarımla oturup kalkacağım diye bunun düşüncesi içerisinde olmalı ve Allah'a sormalı, Allah'la konuşmalı, Allah'ın ayetlerini kendi hayatında en ince teferruatına varıncaya kadar Peygamber aleyhissalatü vesselama sormalı. Ey peygamberim aleyhissalatü vesselam, ben bu dini, bu Kur'an'ı nasıl yaşamam gerekir diye sormalı ve de onu Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendi hayatına, çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın bütününü, her harfini, her ayetini, her suresini en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar bizzat kendisi yaşamış, o günkü içinde bulunduğu topluma nasıl yaşanması gerektiğini tek tek göstermiş, yanlış anlayanlar ve yanlış yaşayanlar olursa onlara müdahale etmiş, böyle yaşamayacaksınız demiş. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı gibi yaşamayıp daha çok ifrat ve tefrit noktasında ileri gidenlere uyarıcı olmuş. Böyle yaşamayacaksınız demiş, yanlış yapıyorsunuz demiş ve Peygamberimiz bizzat kendi hayatında yaşadığı şekli onlara göstererek, bakın Allah'tan en çok korkanınız ve Allah'a en çok ibadet edeniniz ben olduğum halde ben sizin yaptığınız gibi yapmıyorum diyerek yanlış yapanları uyarma görevini üstlenmiş, uyarmış ve şu şekilde yapılmalıdır diye de bizzat kendisi hayatında yaşayarak göstermiştir. Zaten peygamberlerimizin bizim için önemi de bu değil mi? Peygamberlerimizi örnek alacaksak, kendisimize rehber edineceksek, ne bir cemaat liderini, ne bir tarikat şeyhi bizim için örnek değil. Allah, Cenab-ı Hak bu insanların Allah dostu diye bugün tarif ettiğimiz, lanse ettiğimiz insanların yanlışlarını düzeltmedi. Peygamberlerimizin yanlışlarını düzeltiyor. Şu hareketi yapma, şu hareketi yapmayacaksın. Çünkü sen bütün insanlara bir örneksin diyerek Peygamberimizin hayatında zaman zaman Peygamberimizin yapmak istediği şeylere karşı bir karar almış. Kendi nefsine Peygamber aleyhissalatü vesselam bir şeyi mesela bal şerbetini haram kılmıştı da Allah-u Teala hemen dedi ki hayır, eşlerini memnun etmek için böyle bir karar alamazsın. Çünkü Allah'ın helal kıldığı bir şeyi nefsini haram kılma demiştir. İşte peygamberlerimizi biz bunlar için örnek almalıyız. Peygamberlerimizi dinimizi doğru yaşamak adına örnek almalıyız. Ne bir Allah dost dediğimiz insanların hayatı bize örnek değildir. Çünkü Rabbimiz lekat rasulillahi fi usvetun hasenetin dedi. Bu ifade sadece peygamberimiz için geçerlidir. Allah Resulü'nde güzel bir örneğin olmuş olmasını Rabbimiz bizlere söylüyor. Biz onu örnek alacağız. Eğer kendi ahlakımızın da peygamber ahlakı olmasını istiyorsak, peygamberimiz gibi bu dini yaşamak istiyorsak, Allah'a yaklaşmak istiyorsak, Allah'a yaklaşmak için yol arıyorsak, bu peygamberimizden geçiyor. Yoksa başkalarının yaptığını yapmak, bizi o yola ulaştırmayacaktır, o yola iletmeyecektir. Peygamberimizin bütünüyle uyguladığı bu Kur'an'ı onun gibi hayatımıza uygularsak, noktasına virgülüne varıncaya kadar peygamberimizin yaşadığı hayatı kendimize yaşamak mecburiyetinde bırakır idesek, o zaman gerçek mutluluğa, gerçek huzura, gerçek saadete erişmiş olacağız. Ama bunun dışında bir hayatta kalır isek, başkalarını kendimize rehber ve öncü edinir isek, göreceğiz ki, gördük ki bugüne kadar da birçok insanlar Allah korusun bir takım yanlışların, bir takım sapıklıkların, bir takım dalaletlerin, bir takım bid'at ve hurafelerin içerisinde oldular. İnsanlar İslam toplumu dendiği zaman maalesef üzülerek söylemek gerekirse bu insanlar ön plana çıktı. Halbuki İslam düşmanlarının veya din hakkında bilgi edinmek isteyenlerin acaba bu din nedir diye kafalarında bir takım sorular oluşan insanların şunu kesinlikle anlamaları gerekir ki din dendiği zaman Allah akla gelmeli, Kur'an akla gelmeli ve de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akla gelmeli. Eğer siz din hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, doğru bilgi edinmek istiyorsanız, gerçek bilgi edinmek istiyorsanız, bid'at ve hurafeden uzak, bir takım yanlış ve yanılgılardan uzak, sağlam bilgiye, gerçek bilgiye ulaşmak istiyorsanız, bir Kur'an'a, iki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetine, gerçek hadislerine sahip çıkmak, o konudan din hakkında bilgi edinmek gerekir. Yoksa bir alimin yazmış olduğu bir kitaptan, bir efendim risaleden, bir takım broşürlerden veya bir başka kitaplardan, dizilerden neyse bunlardan bilgi edinmek bizleri her zaman için yanılgıya ve yanlışlığa götürür. Bugün de insanların eğer din hakkında konuşacaklarsa, din hakkında bir takım kafalarındaki sorulara cevap arayacaklarsa, bunların kaynağı, bunların yönelmeleri gereken, müracaat etmeleri gereken şey mutlaka ayet olmalı, mutlaka Peygamberimizin sahih sünneti olmalıdır, hadis kitapları olmalıdır. Yoksa bugün insanların bir Müslümanda görülen bir yanlışlığı İşte din budur demek iftiraların en büyüğüdür. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatı dururken bir insanın hayatına, bir Müslümanın hayatına bakmak her zaman için bizleri yanılgıya götürür. Din düşmanlarını da yanılgıya götürür, bizleri de yanılgıya götürür. Onun için biz birilerine eğer bir İslam hakkında bir şeyler söylemek, onlara bir konuda bilgilendirmek, onların bir şeyler öğrenmesini istiyorsak, hiç çekinmeden, hiç rahatsızlık duymadan Allah'ın kitabını tavsiye edelim. O insanlara Kur'an okumalarını öğütleyelim. Peygamberimizin hayatını öğütleyelim. Yoksa bu adamlar ya Kur'an'ı anlamazlar, öğrenmezler gibi bir bilginin içerisinde olmak her zaman için o insanların Kur'an'a yönelmelerine bir takım engeller, bir takım setler ortaya koymak demektir ki hiçbir kitap, şunu kafamızın çıkmayacak bir yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Hiçbir alimin, hiçbir Allah dostunun yazmış olduğu eser ve kitap Kur'an değildir. Kur'an'ı efendim o da Kur'an'ı anlatıyor, Kur'an'ı yorumluyor olabilir. Kur'an'ı anlatıyor, Kur'an'ı yorumluyor olabilir ama Kur'an değildir. Beşer sözüdür, Allah sözü değildir. Bizim bugün insanlara o halde Allah sözünü ulaştırmamız, Allah sözünü kendilerine iletmemiz gerekiyor. Bu Kur'an'la gittiğimiz zaman göreceğiz ki insanların çevremizde veya duyduğumuz gazetelerden, televizyonlardan izlediğimiz kadarıyla gördüğümüz birçok insanın Kur'an'la tanıştıktan sonra Müslüman olduklarını görüyoruz. Bir kitabı acaba Kur'an'ı anlayabilir mi, anlamaz mı? Böyle bir düşünce çok basittir. Zira bu bir Allah kelamıdır, Allah sözüdür. Allah'ın sözünü de insanların anlayamayacağı gibi düşünmek yanılgıların en büyüğü olur diyoruz. Evet, böylece bu Kıyamet suresinde bitirmiş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka surede buluşmak üzere diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.